Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteyiz. İslam'dan Hayata Ölçüler programında. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Elhamdülillah.
Çalışıyorsunuz gayret. Allah razı olsun.
Allah kabul etsin.
Allah razı olsun. Hocam şimdi bir takım olaylar oluyor. Toplum sarsılıyor. Yani cinayetler oluyor, tecavüzler oluyor. Kadına yönelik şiddet diye zaman zaman böyle başlıklanan hadiseler oluyor. Cinsel boyutlu bir takım suçlar çoğalıyor. Çocuk suçluluklarından söz ediliyor. Çocuk ıslah evlerinde bir takım hakikaten okuyan herkesi ürpertecek bir takım hadiseler, raporlar ortaya çıkıyor. Yani bizim gazetecilik jargonunda 3. sayfa haberi dediğimiz haberler her gün daha ürküntü verici hale geliyor.
Birinci sayfaya geliyor.
Birinci sayfaya geliyor, evet. Ve manşet gibi oluyor. Evet, haklısınız. Ya bir de Müslüman ülkeyiz. Yani şimdi insanlarımızın İslam aidiyeti içerisinde olduğu ifade ediliyor. Hani daha klişe bir ifadeyle %99'u Müslüman bir ülkeden söz ediyoruz. Şimdi diyorum ki İslam insan ilişkisi, İslam Müslüman ilişkisi, İslam toplum ilişkisi. Ya bunlar da bizim programımızın ana muhtevalarını oluşturuyor. Oralara bakışlar, oradaki açı farklarını görmek, onu tahlil etmek, bize ne oluyor demek, değil mi? Yani çocuktan suçlu üreten bir toplum, bir aile yapısı, İslam bunun neresinde var veya yok, değil mi? Bunlar gittikçe bence daha çok önem kazanıyor. Yani toplumun Müslüman hüviyetini önemseyen, onun gelişmesi yolunda hassasiyetleri olan insanlar, topluluklar olarak, yapılar olarak, ya bunlar bizim yani masaya yatırmamız gereken önemli konular. Bunu biraz konuşalım diye düşünüyorum. Yani tahlil edelim, nerede ne oluyor veya olmuyor ki böyle bir İslam'la asla bağdaşmayan, insanlıkla bağdaşmayan bir takım hadiselerle bir Müslüman toplumda karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun belki bir boyutunu biz bu İslam terör ilişkisine zemin hazırlayacak bir takım yapıların ortaya çıkması noktasında da gündeme alıp değerlendiriyoruz. Böyle uzunca bir giriş ve zemin hazırlayayım dedim değerlendirmeleriniz için.
Buyurun konu hocam. Konu zor olunca siz konuştukça daha rahatlıyorum
bence. Evet.
Bismillahirrahmanirrahim. Konuya girmeden dışarıdan bir destek alayım kendim için istiyorum. Bir kere üstadım, dünya bu olayların yeri ama.
Evet.
Bu dünya dediğimiz budur.
Evet.
Budur. Şu kadar ki bari 12 saat gece 12 saat gündüz olsun yani. Hep gece olmasın da sıkıntı var.
Evet.
Yoksa dünya cinayetsiz, tecavüzsüz, her şeyin süt olduğu, liman olduğu, herkesin muradına erdiği, kimsenin taciz edilmediği bir yer değil dünya, olamaz da zaten. Dünyanın evet, böyle bir hakkı yok. Onun için hayalci olmayalım bu konuyu konuşurken, biz konuşalım, içine girelim şimdi ama hayalci olmayalım, dünyadayız biz. Cinayet dediğimiz şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı nurlandırdığı bir zamanda Medine'de de oldu.
Evet.
Yani onun şeriatla hükmettiği bir zamanda da oldu ama her gün 3 tane cinayet olmadı.
Evet. Yani insanın olduğu yerde problem olur ama
cennette olacak insan inşallah orada hiçbir problem yok.
İnşallah.
Ama burası problem merkezi. Çünkü kulluğumuz bu problemlerle iç içe iken ortaya çıkacak.
Evet.
Yani burada sınav oluyoruz biz. Hırsımız, emellerimiz, beklentilerimiz, bunların hepsi insan olarak bizi bir koşturuyor bir tarafa doğru. O koşturmanın sonucu olarak bazı insanlar böyle büyük bir gafletin içerisine düşmüş oluyorlar. Önce bunu bir tespit edelim hocam. Bu yani
bundan sonra ama demenizi bekliyorum tabii.
Yani bunu konu dışında konuşalım.
Evet,
konu
tamam.
Konu dışında olsun bu. Tamam. Çünkü çok da böyle eyvah öldük gittik demeye gitmemeli. Yani budur dünya. Dünya budur. Ömer'in adaletle hükmettiğine bütün insanlık şahit neredeyse. Evet. Ama Ömer öldürülürken benim işçi hakkımı korumuyorsun diye bir iddia ile öldürüldü.
Evet.
Bütün dünyanın çelişkisi burada yatıyor hocam aslında. Şimdi meselemize gelelim. İkinci bir başlık gibi olacak belki ama bunu tespit ettikten sonra son yıllarda cinayetin çok fazla arttığı, tacizin, tecavüzün çok arttığı hakikat.
Evet.
Ama müsaade ederseniz biz böyle sıradan bir basın mensubu gibi, haber spikeri gibi değil, daha içten, ailenin içinden biri gibi konuşalım.
Tabii, tabii.
Şimdi şöyle bir ölçüm yapabilir miyiz hocam? Son 50 seneyi alalım.
Evet.
İvme olarak cinayetler, gasplar, hani bir ara bayanların çantasını gasp etme vardı İstanbul'da, evet, büyük şehirlerde. Evet. O tip olaylar yüzde kaç arttı son 50 yılda? Hürriyet, liberalizm, yani serbestlik, hak, hukuk vesaire gibi insanların serbestlik, aile tanımamaz, devlete karşı bile başkaldırırlık oranı ne kadar yükseldi?
Yani bunlar bunu, arasında bir bağ mı var? Yani demek istiyoruz.
50 sene önce bir babanın akşam dışarı çıkmayacaksın diye çocuğuna tembih etme gücü ile,
evet,
şimdi bir babanın yavrum 5'ten sonra sokağa kimse çıkmasın, okulda, bahçede sakın kimseyle yaramazlık yapmayın deme gücü ne kadar hocam?
Evet.
Bir nesil geldi, baba otoritesi tanımıyor. Anneye karşı edebi yok. Bu çok önemli. O oran ne kadar, bu oran ne kadar? Elimde bir istatistik yok benim.
Evet.
Ama gözle görülür bir şey var ki, mesela polisin neredeyse kimlik sorarken rica edip lütfen istirham ediyorum bir kimliğinizi verebilir miyim demesi gerekecek kadar vatandaşa hak hukuk tanındı.
Hocam şu da oluyor mesela, bu yani insani aşınma diyelim, tefessüh. Mesela polis dün de işkence yapıyordu. Mesela değil mi? Normalde evet, bir
o denkleme gelecek mi?
Yani o da insanın güvenliğini, emniyetini, adı üstünde emniyet yani, onu korumakla görevliyken karakolda işkence de yaşanıyordu. Yani
bir polis örneği verdik hocam. Evet. Bakın nasıl eksisi artısı ortaya çıktı.
Tabii evet.
İkinci bu tespitim, ben bundan yola çıkmak istiyorum. İnsanlar büyük bir şekilde ahlaksız ve hak tanımaz, Allah'tan korkmaz, devletten endişe etmez bir hayata doğru gidiyoruz diyoruz.
Evet.
Ama bunun karşılığında da çocukların büyükleştirildiği bir dünyaya geldik. Evet. Yani 15 yaşında çocukla 65 yaşında dedesinin neredeyse eşit bir aile içinde, evet, toplum içinde eşit olması söz konusu. Bir de hocam internetinden, televizyonundan, görsel medya başta olmak üzere insanların etkilenme oranıyla okullardaki eğitimden veya Müslümanların açtığı medreselerdeki eğitimden etkilenme oranını da karşılaştırmak istiyorum.
Evet.
Mesela buyurun. Devlet 6 yaşından itibaren okula alıyor.
Evet.
Neredeyse 30 yaşına kadar da eğitiyor bir master doktorayı hesap edersek. Yani 20-25 senede devlet eğitim veriyor.
Evet.
Bu eğitime bir güç belirleyelim. Ne kadar yönlendiriyor insanı? Sosyal kimlik olarak, ahlak olarak. Bir de o 25 yıl içerisinde medyanın görsel bölümünden, televizyonundan, internetinden, sosyal medyadan bir insan ne kadar etkileniyor? Yüzde kaç eğitimden şekil alıyor? İçinde evet. Müslümanların okulları, imam hatipler, medreseler, Kur'an kursları da dahil. Hepsinin toplam ortağını bulalım. Bu mesela 50-30 yaşına gelmiş bir insan yüzde kaç ona verilen ahlaki ve devlet eğitimi, Müslümanların Kur'an kurslarındaki eğitimden yüzde kaç şekil almıştır? Akşam izlediği, sabah izlediği, gündüz izlediği, hatta teneffüs araları izlediği filmlerden vesaireden yüzde kaç etkilenmiştir?
Evet. Sokakta eğitiyor ayrıca.
Bir de hayır, ben sadece görsel, hiç sokağı görmüyor diyelim. Çünkü sokak da zaten o görselin ürünü.
Evet.
Orası ortak panayır gibi adeta.
Evet. Evet.
Benim burada böyle elimde bir istatistikle rakam yok. Böyle bir araştırma yapmadım ama görünen o ki hocam. 20 sene devletin okulda verdiği sosyal eğitim, ahlak eğitimi, yani matematikten sınıf geçti, bunu kastetmiyorum ben. Okul, devlet aslında şahsiyet oluşturmak
evet,
istiyor.
Evet,
eğitimin evet. azım zaten eğitim, milli eğitim diyoruz.
Evet, evet.
Milli Öğretim Bakanlığı demiyoruz mesela. Milli eğitim diyoruz. İnsan eğitiliyor.
Evet.
Buradaki eğitim medyanın veya görsel diğer organların etkisinin çok gerisinde olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Mesela bir çocuk, 15 yaşında bir çocuk hocam, bir ay içinde 5 saat ortalama televizyon izliyordur günde.
Evet.
Asgari 5 saat. Kaç öldürülen insan sahnesi görüyordur?
Evet. Evet.
Kaç gasp, kaç tecavüz, kaç taciz, banka soygunu,
polisle yani, çatışma.
Üstadım, ben bir yerde sigara konusunu anlatıyordum. Müsaadenizle bir paragraf açacağım şimdi.
Lütfen.
Bir yerde sigara konusunu anlatıyordum. Dersten sonra bir üniversite talebesi dedi ki, sizinle 2 dakika görüşebilir miyim dedi. Tabii dedim, buyurun dedim. Dedi ki, hocam dedi, o kadar dedi sigarayı yerdiniz ki dedi, merak ettim şu meleti, bir içesim geldi dedi.
Allah Allah.
Ya nasıl oldu dedim. Ben sigaranın yani
zararlarını anlattım.
İçilmemesi yönünde, zararı yönünde konuştum. Ama dedi çok etkili konuşuyorsunuz dedi. Bir bakayım şuna diyesim geldi dedi.
Allah.
Bunu bana niye söylüyorsun dedim. Yani içimden geçeni söyleyeyim dedim. Dedi.
Hmm.
Ben de bunu Allah'tan söylen bana ikaz
gibi
gördüm.
Gördünüz.
Demek ki kötüyü tasvir ederken kullandığın ifade bile
bazen kötüyü
etki edebiliyor, reklam
evet.
olabiliyor.
Evet.
Şimdi herhangi bir polisiye filmi, herhangi bir aile hayatını anlatan film, ki televizyonların elhamdülillah evimizde yok, izlemiyoruz ama çevremizdekilerin aktardığından, yazılı basında gördüğümüzden bakıyoruz ki, yani eşlerin birbirlerine hıyanet etmelerinden tutalım, nikahsız ilişkilere vesaireye varıncaya kadar her şeyin yerme bahanesiyle de olsa reklamının yapıldığı bir zamana geldik. Bilhassa cinsellik yerilirken de zaten reklamı yapılan bir şey.
Ben bir şey diyorum, sözünüzü unutmayın hocam. Televizyonlarda her dizi bize tüketilmeye hazır yaşama tarzı paketleri sunuyor diye.
Reklam, evet. Her şeyin evet. reklamı yapılıyor. İnsan profili
evet.
Oluşturuluyor. Şimdi bütün bu birinci ve ikinci maddelerimden, yani eğitim ne kadar insanı eğitiyor ama sosyal bir ihtiyaç olduğunu var kabul ettiğimiz medya ne kadar eğitiyor diye karşılaştırdığımızda, kanaat olarak söylüyorum, böyle bir resmi bir bilgi ekelinde, yani 100 puanlık bir eğitimin bence 70'inin medyadan geldiğini düşünüyorum.
Evet.
%30'u vardır veya yoktur devletin verdiği eğitimde.
Aile ne kadar var?
Aile son 10 senede yok gibi hocam.
Allah,
en evet. kötü ihtimalle veya en iyi ihtimalle diye, en iyi ihtimalle medyanın oranlarını 10 puan aşağı yukarı çekiyordur. Çünkü başta dedik ki yani anne baba diye bir otorite yok ki.
Evet.
Anne baba otorite, evde kim kadın, kim koca, kim çocuk, kim büyük, kim evet. dede, böyle bir kavram gitgide eriyor.
Evet.
Bu ikinci nokta hocam. Bunun faturası olması lazım. Çünkü devlet sol iktidarda da olsa, sağ iktidarda olsa bir program üzerinden insanı eğitiyor.
Tabii.
Mesela yıllarca Darwinizm kondu müfredata. Biz bunu biliyorduk. Dolayısıyla lisede biyoloji dersinde ne sıkıntılar gelir bunu bilerek çocuğu okula gönderiyorduk, evet. takviye ediyorduk. Ama medya 10 saniyede bir gündemi değişen bir şey.
Evet.
Neyi koyduğu belli değil. Bu cinayet eğitimini kim nereden alıyor?
Evet.
Bunu koymamız. Üçüncü benim bu konuya girerken tefekkür ediyorum. Tefekkür evet, edeceğim evet. bir şey. Şimdi ben farklı vaazlarımda slogan olarak şunu kullanıyorum. İnsani ilişkilerde bir eşittir üçtür bizim dinimizde diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anneyi üç defa baba olursan anneyi yakalarsın kabul ediyor.
Evet.
Annen, annen, annen ve baban diyor.
Evet.
Bu otomatik olarak bizi sonuca götürüyor. Üç erkek bir kadın edecek kadar Allah'ın merhameti var kadın üzerinde.
Evet.
Bu böyle. Ama şimdi yıllarca Doğu kültüründen...
O zaman anne eğitimini herhalde annelik, altını çizeceğiz.
Anne ayrı bir konu. Kadınlık konusuna gireceğim. Hı hı. Topraklarımızda, Doğu topraklarında ve bütün dünyada kadının sömürüldüğü doğrudur.
Evet.
Bununla mücadele etmenin, yani yok demenin bir manası yok. Doğru, bir vaka bu.
Evet.
Ama burada iki ayrıntı dikkat ediyor. Kadın sömürülüyor diye erkeği sömürelim, kadın huzur sağlasın demek yanlış.
Evet.
Adalet sağlanmalı. İkincisi, bu sömürü erkekler tarafından yapılmıyor %100. Kadın da buna çanak tutuyor.
Evet.
Yani kadınlar da sömürüye alet oluyorlar.
Evet.
Veyahut da sömürüye bir kısmı kadınların müsaade ediyor.
Evet.
Şimdi ortada bir kadına karşı facia var. Doğru. Evet. Bu kadına karşı facia yok demek makul değil. Ortada zaten nenelerimizi gördük, tarladılarda nasıl erkek gibi çalıştırıldılar. Görüyoruz. Ama bu kanunlarla veyahut da sosyal propagandayla tam ters tarafa dönüştürüldüğünde ortaya işkencenin rengi değişmiş olarak devam ettiği bir gerçek çıkacak. Yani kadın bu sefer dövülmeyecek, doğru. Başka türlü sömürülecek.
Evet.
Kadın ahlaksızlığa doğru çekilecek bu sefer. Yani madem nikahlanınca yasalar kontrol altına alıyor, işkence oluyor erkeğe veyahut da işte kadın tahakküm kuruyor. Şeytan başka yollar arattıracak. Bu sebeple biz bugün bu üç tespit ettiğim noktadan bir yere gelmek istiyorum. Bugün yaşadığımız topraklarda huzur yok. Huzursuzluk can korkusu haline geldi. Bunu ben işte hadis-i şerifler şöyle haber verdi, kıyamete gidiyoruz, o baptan ele almıyorum. Ona evet. gelmemize gerek yok zaten ama aklımızla bulabileceğimiz bir sonuç var. Eğitimin, medyanın, yasalaştırma sürecinin hiç mi etkisi yok bu gelinen süreçte? Yani oturup bir vicdani muhasebe yapılması gerekmiyor mu?
Evet.
Yani kadınlarımız, çocuklarımız tam korunmuş bir ahlak ortamında, bizim örflerimizin hakim olduğu bir ortamda mı tutuluyor ki işte şu facia geldi, bu facia geldi? Yani akşama kadar veyahut da gece yarılarına kadar medyanın önünde öldürmeyi öğrenen bir nesil geliyor hocam. Bu bir afet. Öldürmeyi öğreniyor. Şimdi Müslümanların televizyon kanalları var. Sahibi Müslüman olan televizyon kanalları var. Onların çevirdiği dizi filmler var. Yer yer bize sorular geliyor, filan film nasıl diye.
İzlenebilir mi?
İzlenebilir mi veyahut da filan sahneye ne diyorsunuz hı hı. diye. Onu giriyorum, YouTube'dan bulup o sahneyi izliyorum. Üstadım ben bir hoca olarak diyelim, 3 dakikalık bir sahnede irkiliyorum, iğreniyorum.
Evet, evet.
Yani biz henüz matematik formülü çözmeyi öğretmeden çocuğa silah kullanmayı öğretiyoruz. Öldürmeyi öğrenen bir nesil geliyor. Bunu mecliste birisinin haykırması lazım hocam. Öldürmeyi evet. öğrenen bir nesil geliyor. El öpmeyi öğrenmeden silah tutmayı öğreniyor çocuklar.
Evet.
Filanca şöyle yaptı. Çok daha cazip bir örnek hocam. Çocukların bilgisayarda oynadıkları oyunlar var.
Evet.
Ben bir tanesini ne oynuyor benim çocuk diye bir bakayım dedim. Baktım programın başında bir defa hangi ülkesin hangi ülkenin adamını öldüreceğin diye tercih sağlıyor sana. İşte
rol benimsiyorsun başta.
Sen bir defa filanca ülke oluyorsun. Filanca ülkeyi baktım doğulu ülkelerden isim vermeyeyim birisini seçti. Ben de lafa karışmak için dedim oğlum dedim. Madem İngiltere'yi seçtin, Hollanda'yı seçsene dedim. O Avrupalı ölmez ki kolay kolay dedi.
Evet.
Hocam çok enteresan. Bunu söyleyen çocuk 10 yaşındaydı. Evet. O Avrupalı ki ölmez dedi.
Evet.
10 yaşında o doğulu ülkenin adamı ölür.
Değil mi? Evet.
Batılı ülkeninki öldürüre inanmış birisi. Evet. 10 yaşında bu çocuk hocam.
Evet.
20 yaşında bu düşünce silinecek mi kafasından? Yoksa satılmış bir kafa veyahut da öldürmeyi basit görmüş bir kafa olarak mı karşımıza çıkacak?
Evet.
Derin tefekkür etmeye mecburuz. Burada çok toplumsal bir geri kalmışlık var. Filanca filancayı öldürüyor. İşte şöyle şöyle işkence yaparak öldürüyor. Ertesi gün basına, gündeme bakıyorsunuz ki artık bu ülkede bir daha cinayet olmaz herhalde. Herkes protesto, katil de
ayağa protesto. Kalkıyor herkes.
Yani kalkıyor zannediyorsunuz. İkinci gün ondan vahşisi geliyor, o unutuluyor bu sefer.
Evet.
Tepkimiz de samimi mi acaba diye tereddüt oluşturuyor içimde benim. Çünkü Allah rahmet etsin. Erbakan, Necmettin Erbakan Hoca sağlığında sık sık bir slogan kullanırdı. Siz pansuman tedavi yapıyorsunuz, kökten
evet.
ilgilenmiyorsunuz.
Evet, evet, evet.
Sizin savunan adamınız.
Evet.
Bu deyim benim aklımda kaldı. Demek ki yani çok gençte dinledim. Hep pansuman yapıyoruz biz, protesto ediyoruz. Mesela dün İstanbul'da taksiciler filan cinayeti protesto için kornaya çalmışlar. Evet. 25 milyonluk bir şehirde. 500 tane taksi kornaya basmış. Böylece cinayetler önlendi İstanbul'da. Ya böyle komik şeyler olur mu ya? Kornaya bassan ne olur? Sen o kornaya basarak kaç tane hasta ihtiyarı rahatsız ettin? Bunu düşünüyor musun? Şehrin ortasında kornaya basılır mı ya?
Evet.
Yani güya işte cinayete karşı refleks göstermiş oluyorlar. Halbuki biz burada elimizden kaçan ipin ucunda Allah'ın kulları birbirini idare ettiği zaman olacak budur yazıyordu.
Ne demek yani bu?
Yani biz kendi kendimize düzeltmeye çalışıyoruz. Kuluz hepimiz, niye Allah'a teslim olmuyoruz?
Evet.
Niye Kur'an'a göre bir nesil yetiştirmiyoruz?
Evet.
Allah'tan korkan, ahirete iman eden bir insan. Karınca ezmez, bunu biliyoruz.
Evet.
Ama kornaya basarak cinayetleri önlemeye çalışıyoruz. Minibüsçüler kurdele takmış aynalarına. Allahu Ekber be. Kurdele de takıldıktan sonra bir daha kimse silah tutmaz herhalde. Ya bu kadar üzüldüm. Müsaade edin de bir rahat gülelim diyorum.
Evet,
yani.
Evet.
Cinayetleri protesto için kurdele takıyormuş. Kurdele evet. takıyormuş. Bu kurdele iyi halat bağla, daha o zaman hiç kimse cinayet işlemez. Bunun yerine oturup da niye biz Allah'tan korkan, ahiret günü ezdiği karıncanın bile hesabını vereceğine iman eden, Rabbinden utanan, bunun içinde annesinin babasının önünde iki büklüm olabilecek hayalı bir nesil yetiştirme mantığı oluşturmuyoruz.
Hocam ben başta biraz da biz Müslüman ülkeyiz. Bunlar
oraya geleceğim hocam. Evet. O sözünüze itirazım var.
Yani oradan
Sultanahmet'e Bakıt'ta mı Müslüman ülkeyiz dediniz. Siz anlamadın mı? Ben buna itirazım yani işte, var hocam. Yani, nedir Müslümanlık?
Size göre Türkiye'nin yüzde kaçı Müslüman hocam?
Bu rakam Allah bilir. Kalplerimiz yetecek halimiz.
Hayır, ben genel bir klişeyi zaten söyledim. %99 diye.
Biz de çocukken öyle duyardık. %99, evet. %1'i de 70 din derlerdi.
Evet. Yani o açıdan Müslüman bir ülkede bu işler daha garip duruyor da onun için.
Adı yani. Müslüman, evet, evet. Camisi olan, evet. Ama Müslümanlığı Kadir Gecesi hatırlayan bir ülkeyiz biz hocam.
Evet.
Müslümanız ama ben kürsüde Allah'ın şeriatına göre kısas vardır dediğim zaman hapis tehdidiyle konuşmuş oluyorum.
Evet.
Yani ben bir ülkede 5000 tane market soyulmuş olsa bugün, ey Müslümanlar Allah bu hırsızlığı önlemek için hırsızın kolu kesilir demişti diyemiyorum. Gerçi ben elhamdülillah derim ama o konuyu konuştuğum zaman derim ama denemez bir şey bu. Neden? Çünkü namaz kılanlar bile zamanı değil bu sözün. Niye bunu konuşuyorsun diyorlar. Sanki Allah-u Teala'nın hükümlerinin bir kısmının zamanı var. Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanında kaç hırsızlık oldu da hırsızlıkla ilgili dini hükümler geldi. Şimdi günlük kaç yüz market soyuluyor İstanbul'da bir günde.
Evet.
Yani dolayısıyla Müslüman ülke kavramını nasıl içini dolduracağız bilmiyorum üstadım. Yani lafla oluyorsa Müslüman ülkelik, lafla olduk demektir.
Belki onu görmek de önemli hocam. İslam'la aramıza, ben de dedim, açı farkı giriyor. Yani böyle farklar oluşuyor. Müslüman mesela tek tek insan olarak aldığımızda, Müslüman dediğimizde İslam'la arasına epeyce mesafe girmiş. Müslüman toplum dediğimizde de İslam'la arasına epeyce mesafe girmiş bir yapıdan söz etmiş oluyoruz. Yani hakikaten o mesafe nasıl oluştu? Nasıl bir mesafe var İslam'la insanımız arasında? Bunu fark etmek de belki bu programda biraz da bunu yapmış oluyoruz.
Yapalım yani. Tabii. Evet. Şimdi hocam İslam ülkesiyiz. Haydi evet. Bağıralım. İslam'ın tesettürü ortada yok.
Evet.
Halveti yasaklamış, yok. Kadın tek başına seferilik yapmasın diye tembih etmiş peygamber, yok.
Evet.
Eşler arasında hak hukuku Allah belirlemiş, bunu biz yok saymışız. Çocuklara karşı Allah'ın emaneti diye bir slogan getirmiş Kur'an'ımız, dinimiz, imanımız. Biz bunu yasal görevlere tevdi etmişiz. Çocuklarımızın işte 10 yaşında hafız olsa yazık ettin çocuğa diyorlar. İyi matematiği vardı. Yani İslam'ın içini dolduran temel dinamiklerden mesafe uzak dur. Ondan sonra da Müslüman ülkeyiz. Neresi Müslüman ülke ki bunun? Yani ezanlar okunuyor ama caminin dibinde Müslüman olmayan biri ezanın adamı olmuyor ki. Ezan kimseyi Müslüman yapmıyor. Beton yığını olan minareler kimseyi Müslüman yapmıyorlar. Bizim sorgulamamız gereken bir şey var. Müslümanlığımız İdeoloji midir yoksa pratik hayat sistemi midir? İdeoloji olarak hepimiz bir Müslüman, yani inancımız var. Biz Müslüman deriz kendimize. Atalarımızdan kaldı bize gibi bir düşünce ne kadar Müslüman ülke yapıyor bizi. Bu ülke Müslümandır diye demek suç henüz. Yani bunun kanunen serbest değil bu ülkenin Müslüman ülke olduğunu söylüyor. Çünkü anayasasında bu ülkenin laik ülke olduğu kaydı var.
Evet.
Yani dolayısıyla biz Müslümanlığa inanan bir ülkeyiz biz vatandaşlar olarak. Belki böyle söyleyebiliriz. Bu sebeple Müslümanlığımız Kur'an'ın hükümleri, ahlakından şeriatına kadar Kur'an'ın hükümleri kütüphanelerde beklediği sürece bu toplum Müslümandır da niye böyle yapıyor deme hakkımız yok bizim. Evet, kafir toplumdur demiyoruz. Diyemeyiz. Ezanımız okunuyor elhamdülillah. Sokakta sakallı sakalsız kimseyi kafir ayırma hakkımız yok. Böyle bir şey de yok zaten.
Yani bu aidiyeti de önemsemek gerekiyor.
Şüphesiz.
İnsanların ben Müslümanım demesini de önemsemek
bunu
gerekiyor.
Bunu bir nimet kabul ediyoruz.
Evet.
Nimet kabul etmemiz lazım.
Ama nerede fark oluşuyor İslam'la aramızda, değil mi hocam?
Şimdi hocam ben Türkiye'liyim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin biricik vatandaşıyım deyip de vergi vermeyen birine madem böyle dedin sen en değerli vatandaşsın diye ödül mü veriliyor?
Evet.
Nüfus kağıdı taşımak yetmiyor ki vergini verip askerlik görevini
gereklerini yapmak
sonra,
lazım.
Yani bir muktezası var bunun, bir ortada bir gereği var. Onu yapmadıktan sonra lafla vatandaşlık olmuyor da lafla Müslümanlık nasıl olacak?
Evet.
Ortada bir sıkıntımız var bizim ama ben hocam son ortada işte bir iki haftadır konuşulan cinayetlerden sonra bir avukat arkadaş beni aradı. dedi hocam dedi bir televizyon programına çıkacağım dedi. Bana dedi dinimizdeki kısas konusunu anlatır mısın dedi. Dedim kardeşim sen yanlış aradın değil mi sen? Vaaza mı çıkıyorsun, televizyona mı çıkıyorsun? Dedi hayır dedi. Özellikle bana dedi kısas konusunu soracaklar dedi. Kısas nedir merak ediyorlar. Ben de aksilik onu bilmiyorum dedi. Bana anlatır mısın dedi. Ya anlatırım ama sen benden duymuş olma dedim. Ya sonra duydum hocadan diye. Elhamdülillah buna da seviniyorum hocam. Şöyle bir işaret yani aç tavuk kendine dar ambarında görürmüş. Herhalde öyle midir bilmiyorum da. Elhamdülillah yaralarımız bize tedavinin nerede olduğunu bakmaya zorluyor herhalde.
Tabii.
İnşallah. Mesela biz burada konuşuyoruz. O avukat kardeşimiz de kısası merak etmiş. Televizyonda anlatacağım diye. Sonra izleyemedim ben. Anlattım anlatmadım. Evet. Ona 20 dakika briefing verdim. Kısas şöyledir, şöyle yapılır diye. Şimdi o konuşuluyor. Yarın...
Ben şöyle düşünüyorum hocam. Yani insanlar böyle sıfırdan başlayıp aramaya başladıklarında... Yani yolları İslam'a çıkar.
Çıkacak inşallah.
Değil mi? Yani dünya küresel çünkü. Anlamda da. Yani hani çocuk hakları diye aranıyor mesela. İslam'a çıkacak yolları. Hayvan hakları diye aranıyor. İslam'a çıkacak. Yani başka bunun...
Öbürleri denenmiş yollar hocam. Evet. Teknoloji çağında ya da Fransız ihtilalinden sonra komünizm denendi çöktü elhamdülillah.
Evet.
Kapitalizm, faşizm neyse diğer cenahın adı batı kültürü deneniyor. Çöküşünü becerip geciktiriyorlar. Ama önlenemeyecek bir çöküşe doğru gidiyor. Mesela Amerika kültürü çöküyor hocam.
Evet.
İçinden çöküyor. Mesela bizdeki cinayetlerin en vahşileri günübirlik Amerika'da oluyor.
Evet.
Ama bizde basın bir şeyleri çok şişirmeyi becerdiği için bir trafik kazasından devlet kurup devlet yıkıyorlar. Aynı kaza başka bir yerde oluyor. Günübirlik olay olarak kapatılıp gidiliyor gibi oluyor. Fakat bu insanoğlunun Fransız ihtilalinden sonra oluşturduğu beşeri yapılar tek tek çöktü. İnsanlığa huzur ve saadet getirmedi. Fransız ihtilalinden sonra İslam hiç gündemde olmadı. Siyaset olarak, devlet olarak, kitle olarak. Müslüman halk oldu. Onlar da hep silah altında siyasi ve kültürel baskı altında kalmış bir nesil olarak kaldı. Ama elhamdülillah İslam topraklarında başladı bu uyanış. Batıdaki Müslümanlar arasında da var. Mesela bütün buna rağmen, bütün bu kadar İslam düşmanlığına rağmen hala İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da Müslüman olan Hristiyan rakamı var ortada. Yani hala insanlar Müslümanlığı arıyorlar elhamdülillah. Biz Müslümanlığın özüne doğru, onlar da kendisine doğru gelecekler. Çünkü diğerleri denendi, tıkalı yol olduğu anlaşıldı. Epey nesiller ezildi, harap oldu. Çok kimse facia denecek bir şekilde ahirete gitti. Ama inşallah gelecek kuşaklar Allah'ın izniyle İslam'ı daha gür haliyle tanıyacaklar. Umutsuz değiliz.
Evet.
Mevcut vakıadaki acı tablodan rahatsızız. Umutsuz değiliz yoksa.
Yani buradan şimdi yani umudu seslendirmeniz önemli tabii.
Acımız var ama umutsuz değiliz.
Ama insanlar da baktığında ya bir Müslüman toplum bile böyle bir çürüme emareleri gösteriyorsa gibi bir takım değerlendirmeler yapıyorlar. Yani bunun hakikaten nasıl bir çürüme seyri izliyor? Nasıl bunun içinden çıkılacak, bir sıçrama yapılacak, bir köklü dönüşüm yapılacak mesela? Yani biz diyelim bu cinayetlerin içinden çıkıverip de ya biz aslında bu değiliz diyecek bir noktaya nasıl geleceğiz? Yani hakikaten orada bir işte o İslam insanı, Müslüman toplum, onu en hocam, sağlıklı biçimde örneklemek lazım.
Kötü ve şer hayırla yad edilmez.
Evet.
Şüphesiz yad edilmez. Ama ben 28 Şubat'ı içten içe hayırla yad ediyorum.
Evet.
Çünkü uyur gezerliğimizden silkinmemize ve Müslüman olarak biz ne yapıyoruz ya, kimin bahçesinde ne avlıyoruz dememize vesile olduğu için gelecek kuşaklar olarak bizim miadımız olacak Allah'ın izniyle. Milat göreceğiz yani 28 Şubat'ı. Daha ciddi, daha düzenli, daha istikrarlı çalışmaya sevk etti. Sivil toplumumuzu mesela.
Evet,
sivil toplum evet. Çalışmalarımızı mesela böyle paldır küldür yuvarlanıp gidiyorduk. Bu cinayetler, tacizler, tecavüzler, çalmalar, gasplar. Buyurun işte şimdi bizim yaptığımız gibi yaranın aslına götürecek bizi.
Ne oluyor bize diye soruyoruz.
Soruyoruz.
Evet.
Bunu mesela Müslümanlara ait olmayan bir televizyona çıkacak avukattı o.
Evet,
İsim zikretmemiz
evet.
Doğru değil. Orada kısası anlatacak.
Evet.
Ya bu Müslümanların kısasında bir hayır mı var diye merak etmişler. Yani biiznillahü teala bu facialar çok pahalıya mal oldu.
Evet.
Ama mal olduğu pahalılık kadar da değerli bir kazanç inşallah elimize getirecek diye umuyorum. Bu şüphesiz 2 ay içinde olacak bir şey değil. Çünkü biz 3 asıra yakın zamandır bu fitne ortamının kaosun içerisindeyiz ümmeti Muhammed olarak. Hatta bütün insanlık.
Evet.
3 asıra yakın zaman. 3 asrın afetini 3 senede, 30 senede gidermek mümkün değil. Biz sizler zaten haliniz bizim neslimiz belki bizden 10 yaş küçük olanlar bu dönüşümü görme fırsatı bulamayabilirler. Ama Allah'ın izniyle bu programımız mesela 70 sene sonra arşivlerden bulunup Ahmet Taş getirenle Nurettin Yıldız konuşuyorlarmış. Allah Allah, demek ki o zamanlar insanlar birbirini öldürürler ve hesabı sorulmazmış ya, hayret ya. Minibüslere kurdele bağlayarak protesto mu olurmuş, ne kadar geriymiş bu insanlar diyecekler. Filiz'in biz olduğunu rahmetle yad ederek hatırlayacaklar o zaman.
İnşallah. 70 yıl çok uzun sayılmaz insanlık tarihi.
Tabii canım. Evet, kaç bin senelik.
Evet.
Kaç bin senelik tarihi konuşuyoruz.
Evet,
yani
evet.
Eğer gelecek 2000 senenin rahatını konuşuyorsak 70 çok az bile.
Evet.
Bir insan ömrü bu 70 sene.
Tabii.
O yüzden yani bu olaylar dönüşüm olmalıdır diye temenni edelim.
Evet, inşallah.
Mesela aile meclislerinde beni ziyarete gelenler filanca yerde şöyle bir olay olmuş, haberiniz var mı hocam diyor. Ya ben bunu senden önce ben de haberlerde gördüm. Niye bunu bana söylüyorsun? Niye 2 dakika daha boş vakit harcıyoruz? Bu olaylardan mümin olarak ne ders çıkaralım? Bunu konuşalım diyorum. Bir, bize
bu program, bu program öyle bir program.
Elhamdülillah. Evet. Bir, bizde var mı bu mikroptan? Namaz kılan insanlar, ahlaklı insanlar biliyoruz kendimizi. Bizim çocuklarımızdan biri bulaşmış mı bu işe? Biz kadın dövüyor muyuz?
Evet, evlerimize bakmamız lazım. Yani şimdi
dezenfekte
yani onu söylüyorsunuz değil mi? Evlerimize,
evet.
Evlerimize bakalım diyoruz
yani,
bu mikrofonlardan da.
İlla ben o olayın içinde kendimi bulduğumda mı tedbir alacağım? O zaman yine tedbir denmez ki, matem denir.
Evet, evet.
Yani Türkiye'nin en ucunda veya Yemen'in bir tarafında
evet.
Bir olay olduysa, ki mesela şöyle örnek verelim, Yemen'de bir ihtilal oluyor.
Evet.
Filanca grup filancayı deviriyor. Dünyanın öbür ucundaki bir devlet, ilgisi yok, alakası yok Yemen'le. O gün Bakanlar Kurulu'nda bizde böyle bir sorun var mı diye istihbaratçıya soruyorlardır muhakkak.
Doğrudur.
Yani öbür türlü devlet olamazsın.
Tabii.
Peki Ağrı'daki, Edirne'deki, Trabzon'daki, Sivas'taki bir aile içinde bir facia oluyor.
Evet.
20 yaşında bir çocuk yapılmayacak bir işi yapıyor. 18 yaşında bir kız yapılmayacak bir işi yapıyor. Vay, ah oldu, vah oldu demek sıradan herkesin yapacağı gereksiz bir iş. Basın çığlığı diyorum ben bu tip şeylere.
Akif'in bir sözü var. Ağlamak faide verseydi babam kalkardı.
Demek ne kadar ağlamış
evet,
babası için.
Ya, evet.
Şimdi Allah rahmet etsin, ne kadar güzel. Onun yerine bizim evimizde böyle bir mikrop belirtisi var mı?
Evet.
Nasıl gidip salgın hastalık tutulunca, yani bir şehire bir salgın hastalık gelince hiç alakası olmayanlar bile gidip muayene oluyor, bir tahlil yaptıralım bizde bir şey var mı diyorlar. Ya bu çocuk öksürdü dün, ya onunla alakası olsun olsun öksürdü bir bak bakalım deniyor ya.
Evet, evet.
Bu ahlak konularında, iman konularında da biz aile olarak kendimizi bir test edelim. Bizim evde bir sorun var mı? Yok canım, kimse kimseyi öldürmedi diyorsak yeterli değil.
Benim bir şeyim vardı hocam, bu çocuklar için çağrı diye bir sinevizyon metni yazmıştım. Şimdi çocuklarımıza yakından bir daha bakalım. Onları bağrımıza bir kere daha basalım, bir daha koklayalım. Yani bu çocuk şeylerini görünce hakikaten onu ifade ediyorsunuz. Yani kendimize bakmak, çocuğumuza bakmak.
Ama hocam çocuğumuzun üzerinde zaten o cinayeti göreceğimiz an polis de bizimle beraber görecek. Evet. Esbabı var mı ortada?
Evet, evet.
Yani
evet.
Mesela çocuğumuzun adam öldürmesinden önce kendisine haram olan amcasının kızının fotoğraflarını karıştırıyor mu izinsiz? Cinayete, buradan tahkikate başlamak lazım
evet,
hocam.
Evet, evet.
Yani evet filanca kızı kaçırdı, şöyle etti, böyle etti. Ya bu düğmenin son, yani bitmiş. Film bitmiş tabii, burada zaten. Evet. Bu ne zaman başlıyor? Kapı aralığından namahrem bir odaya bakıyor mu bu çocuk? Blue çağına geldi. 14 yaşında, 15 yaşında fotoğraf seçmeye başladı mı? Müslümansak biz, İslam bizi terbiye ettiyse olayın tahkikine buradan başlayacağız. Ailemizde bu testi yapacağız.
Evet.
Mesela çocuğumuzun masasında gözünün göreceği yerde paralar bozuk sayılmamış vaziyette durduğu halde 3 gün 5 gün geçti 10 gün geçti sormadan oradan 25 kuruş alıyor mu almıyor mu çocuğumuz?
Evet.
Çocuğumuz yanlış bir iş yaptığı zaman üzülüp eyvah ben kul hakkına girdim ne yapacağım şimdi diyor mu 15 yaşında çocuğumuz?
Böyle bir hassasiyet oluştu mu?
Eyvah beni abisi gelip dövecek diyorsa biz tehlikedeyiz. Çünkü güçlüden korkuyor, Allah'tan korkmuyor.
Evet.
Güçlünün kamerasından uzak kalınca cinayet yapacak bu demek ki.
Evet.
Ama ya bu çocuk mahcup, oğlum ne oldu sana? Ya ben yanlışlıkla bugün öğretmenime kötü bir söz söyledim. E git özür dile. Ondan özür dilerim ama Allah beni ne yapacak? Niye öğretmen öyle yaptı? Hah! Demek ki bizim çocuğumuz güvende elhamdülillah.
Evet.
Aksi takdirde hocam işte pansuman tedavi.
Evet.
Hep pansuman tedavi. Eğer biz cinayetleri film izler gibi izliyorsak o zaman durumumuz iyi değil demektir.
Evet.
Polisiye tedbirlere başvuruyorsak batılı bir toplum olduk demektir. Her yer kamera. Banyoya bile bir kamera koyalım o zaman. Orada intihar eder yanlışlıkla diye.
Evet.
E kamera koydun.
Şimdi mobese dünyası oluştu bunun için. Yani.
Elhamdülillah evlerin içinde yok henüz. Ama herhalde evlerin içinde de gelecek.
Şimdi hocam, evlerin içine de işte panik butonu vesaire.
Ben de onu diyecektim. Panik butonu koyuldu. Evlerin içinde de var. Onun zamanla görüntülüsü de gelir herhalde.
Evet.
Ya da yakında erkekler kadınlar için, kadınlar da erkekler için sağlık raporu isteyecekler silah ruhsatı alır gibi.
Evet.
Eşi 6 ayda bir sağlık raporu git psikiyatristten sağlık raporu getir. Bu ne hal hocam?
Evet.
Ama hala biz oturup polisiye tedbirlerle, pansuman tedbirlerle ciğerlerimizdeki hastalığı gidermeye çalışıyoruz. Burada benim hocam çok acil mümin kardeşlerime, onların bir kardeşi olarak, hoca olarak değil yani, bir kardeşi olarak hepimiz evlerimizde İhya-ül-Umuddin dersleri başlatmalıyız.
Evet.
Eksilere düşmüş ahlakı başka türlü düzeltemeyiz. Ya da İmam Birgibi'nin At-Tarikal-Muhammediyesini, Tarikat-ı Muhammediye'yi evlerde ders olarak okumak zorundayız. Yani korkarım sağlık bilgisi düzeyinde ihtiyaç haline geldi. Çünkü hocam gıybet...
İhya'dan şöyle isterseniz çok kısa bahsedelim hocam. Yani böyle bir ders, İhya'yı okumak... Ne kazandıracak? Kısaca şöyle bir
İhya'da
ne var ki bu kadar şey yaptınız?
Madalyonun öbür yüzünü gösterecek bize.
Evet.
Okullar, müfredat, televizyonlar, filmler madalyonun yani dünyanın hep şirin tarafını gösteriyor. Ahiretsiz tarafını gösteriyor.
Evet, evet.
İhya-ül-Umuddin bu madalyonun ahiret tarafını da gösteriyor.
Hesap, burası var, dikkat
hesap
et.
Hesap kitabı gösteriyor. Mesela Allah rahmet etsin Gazali, ilimle başlıyor İhya-ül-Umuddin.
Evet.
İlmin gerçeği nedir diyor. Diploma mıdır, şu mudur diye başlıyor. Çok
evet.
Sanki bugün bir ilahiyat fakültesini, bir Ezer Üniversitesi'ni anlatıyor zannedersiniz. Bu ne yahu diyor, böyle ilim olur mu diyor. İlim seni teheccüde kaldırmadıktan sonra nasıl ilimdir diyor. Mesela ilimi.
Evet.
Şimdi başka bir örnek verelim. Şimdi oturup biz muhabbet ediyoruz. Burada sizin akrabanız veya benim akrabam ya da üçüncü bir şahsı tatlı tatlı konuşuyoruz. Gıybetin Kur'an'la haram olduğunu bilir bir ümmetiz biz halbuki.
Evet.
kalktı haramlıktan. Faiz de kalktı, evet. Adeta. Gıybet de kalktı. Camide 10 dakika cuma vaazında gıybet haramdır sözü zaten kaybolup gidiyor. Evlerimizde evet İhya-ül-Muddin gerçekten evet. Çok büyük özetleri var. Türkçe özeti de var piyasada. Özetini en azından alıp güzel bir İhya-ül-Muddin dersi, Tarikat-ı Muhammediye dersi yapmamız lazım hocam. Madalyonun öbür yüzünü yakalayamadığımız sürece mobeseler de bizi kurtaramayacak. Nasıl olsa ben bu kazada öleceğim, mobese ne yaparsa yapsın diyor adam. Evet. Arayınca bulamayacaklar ki diye düşün. Yani ölümü göze almış. Öldükten sonra gideceği yerle ilgili korkusu olmayan birine mobese ne yapsın hocam? Canlı yayın ne yapsın ona?
Evet, evet.
Yani bulmuş olman onun cesedini bir işe yaramıyor ki. O zevkini tatmış. Evet. Öyle feci bir şekilde ahirete gitmiş oluyor. Bunun için acilen bir sağlık kontrolü yapmamız lazım. Bizim, eşlerimizin, çocuklarımızın, arkadaşlarımızın
ben bir şahsiyet MR'ı çektirelim diyorum.
Tamam. Çok güzel, Allah razı olsun şahsiyet ama bunu çekecek kimse de işte Hiyar-ı-Muddin'dir, bir şeyh evet. efendidir, bir alimdir.
Evet.
Bu çok önemli. İkinci nokta hocam, başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere öyle hutbe mutbe iradını bırakmalılar hocam. Hoca efendiler, alimler, yaşlı hoca efendilerimiz dilleri döndüğü sürece bir gönülleri dezenfekte seferberliği başlatmalıyız artık.
Çok güzel.
Cuma hutbesi yetmez bunun için hocam.
Nasıl olacak hocam?
Nasıl olacak? Bir defa 8-5 dışında yapacağız bu işi. Yani Allah rızası için yapılacak.
Yani memuriyet.
Memuriyet de olmuyor. Ben anlattım değil.
Evet.
Ben anlattım. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı mesela çok güzel bir şekilde hapishaneleri evet, gidip ziyaret edip yapıyor. Ben de gittim. Hakikaten çok etkiliyor. Türkiye'de bütün hapishanelerde 150 bin kişi kalıyor diyelim.
Evet.
Türkiye 77 milyon. Yani Türkiye kendisi zindana dönmeye başladı. Yani Diyanet İşleri Başkanı bir gayret gösteriyor, Allah razı olsun. Müftüleri, hoca efendileri, gönül seferberle düğünlere gitsinler, toplantılara gitsinler. Cinayet olunca köyde barış heyeti olarak gidiyorlar. Kavga olmadan gitsinler. Şöyle ya. İmam Gazali'den dersler yapsın.
Aman cinayet olmasın diye gitsinler.
Ya olduktan sonra devlet de gidiyor, jandarma da gidiyor zaten.
Evet. Evet.
İkinci olarak buna, yani evet. başta Diyanetimiz olmak üzere bütün resmi ve gayri resmi hoca efendiler bir seferberlik yapmak zorundalar. Gönülleri dezenfekte seferberliği. Öbür türlü hocam hiç kimse kıyamet günü ben teheccüd kılmıştım, Ramazan'da oruç tuttum, Muharrem orucunu tuttum diye kurtulacağını zannetmiyorum. Bu ümmet alimlerine emanet çünkü.
Evet.
Üçüncü olarak da hocam cami dernekleri, şu veya bu isimli vakıflarımız. Çok acil, biz bunu ne zaman konuştuk? Perşembe günü. Hemen cuma günkü toplantılarında ilk toplantı oturup şu bizim kuruluş tüzüğümüzü getirin bakalım.
Evet, güzel.
Bu kuruluş tüzüğümüzden buraya kadar iş körlüğünden dolayı görmediğimiz mesafe farkı ne kadar diye bir test yapılmalı. Mesela Bayburt'taki filanca cami derneğimiz, filanca sivil toplum teşkilatımız Erzurum'dakini çağırsın. Gel bizi denetleyin kardeşim. Biz bu niyetle kurulduk. 15 senedir de derneğiz burada. Her hafta toplanırız. İşte ayda bir hoca çağırırız. Konuştururuz, gideriz. Birbirimize soralım, o müfettiş heyet geliyor ya, kaç yeni genç kazandınız? Bu gençleri ne kadar kontrol altına alıyorsunuz? Kaç kadın size kocasını şikayet etti, siz ıslah ettiniz?
Aileyi, evet.
Kaç kötü giden evliliği toparladınız?
Evet.
Cami dernekleri, siz kurulduğunuzda kaç kişiydi bu cami? Şimdi kaç kişi? Ben bir hoca efendiye dedim ki görev nasıl gidiyor dedim. Çok iyi hocam dedi. 16 sene mi ne bir isim verdi. Rakam verdi. Bu camideyim bir kere dedi izin günüm dahil beni buradan görevde olmadan görmemiştir kimse dedi. Kaç takdirim var dedi. Dedim ki ne kadar bu mahalle dedim. Bilmiyorum dedi. Yani kaç kişi mahalle bilmiyorum dedi. Caminizde beraber öğle kıldık. 50 kişi falan vardı dedim. Bana göre bu cami dolar öğlende dedim. Gelmeyenlerin imamı değilim dedi.
Evet.
Ben camiye gelenlerin imamıyım dedi. Hocam dedim, gelmeyenlerin imamı kim?
Evet. Televizyon.
Senin laik bir devlet bile seni buraya tayin ederken Paşa Camii demiyor. Paşa Mahallesi Camii'nin imamı olarak görüyor. Sen kıyamet günü bu ezanın duyulduğu her yerin imamısın.
Evet.
Madem bunlar geliyor camiye, ezanla niye bağırıp çağırıp rahatsız ediyorsun milleti? Gelmeyenleri de düşünsen dedim. Bana espri yaptı, dedi ki o zaman dedi benim maaşım çok yüksek olur dedi. Yap maaşını al ama Allah'tan al dedim. Çünkü devletin bütçesi yetmez bu maaşa.
Evet.
Şimdi cami derneklerimiz herkes...
neyse demeyeyim. Allah'tan alacağına inanıyor mu?
Yok. Maaş. İnanıyordur tabii. Yani ama tabii siz de haklısınız. Evet.
Yani evet.
Evet.
Şimdi bir problem var. Onu demek için şey yapıyorum.
Ne büyük problem hem de, evet, hocam. 8-5 hastalığı bu.
Evet.
8'de güzel başlar, 5'te biter bir hastalıktır.
Evet.
Şimdi camiler, cami dernekleri, medrese dernekleri, sivil toplum, işte şunu yapma, bunu yapma dernekleri bugünden itibaren bu afetlerden ders aldıklarını ispat için bir şura meclisi kurmalılar. Bu şura meclisinde nasıl başladık, nereye geldik, ne kadar muvaffak olduk? Kendi kendine alkışlamanın bir manası yok.
Evet.
Sadece harcadığımız paralar makbuzlu mu değil mi diye bir test yapmanın bir gereği yok. Makbuz devlete göstereceğin bir belgedir. Evet. Melekler makbuza bakar mı ya? Ne zamandan beri melekler noterli makbuza bakıyorlar? Melekler anlamaz makbuzdan.
Evet.
Dolayısıyla üçüncü olarak da bunu yapmamız lazım. Dördüncü olarak da üstadım, devlet aklını başına almalı. Mesela seçim atmosferine giriyoruz.
Evet.
Bütün partiler ziyarete geliyorlar. Ben şimdiden ziyaretçi hakkında uğradım. Adaylarım.
Aday belli falan mısınız hocam?
Yok. Ben cennete adayı olmaya çalışıyorum. İnşallah. Hep beraber cennete aday olalım.
Öyle,
başka bir maksadımız yok.
Şey yaptım,
ama ümmetimin maneviyatı konusunda ne düşünüyorsunuz?
Evet.
Çalışacak mısınız diye soralım. Haklı olarak layık bir ülkede ben bunları gündeme getiremem der siyasetçilerimiz. Ama vatandaşız biz işte. Çünkü bugün eğer hiç namaz kılmayan birileri de televizyonda çıkıp ya bu kısas mı ne varmış İslam'da, o uygulansa bari filan diyorlarsa Allah kapıları açtı demektir.
Evet.
Devletin üst kademesi de kendini toparlamalı. Yani en azından ahlak diye bir madde olduğu bilinmeli.
Evet, evet, evet.
Ahlak kanun maddesi haline gelsin artık. Yani ticaret merkezlerinde şimdi otellerden filan evlilik cüzdanı sorulmuyor.
Evet.
Bilmem Avrupa'nın şu yasasına uyumlu olalım, saygın olalım diye. Değil orada. Ticaret merkezlerinde bile yavrum siz kimsiniz böyle, ne biçim dolaşıyorsunuz? Yatak odası mı, ticaret odası mı burası diye sorulmalı artık yani. Bir ahlak zabıtası mefhumu oluşmalı.
Evet.
Ve beşinci nokta hocam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisine işaret edeceğim. Oturup dua etsek acaba, ya Rabbi bu durumumuzu düzelt, afet verme bize, işte mübarek geceler geliyor, bir faydası olacak mı? Olmayacak hocam. Dua hakkımız ölmüştür bizim. Bunu tekrar söylüyorum. Ümmet olarak dua hakkımız ölmüştür.
Neden hocam?
Neden? Çünkü Efendimiz ne buyuruyor? Emri bil maruf ve nehyanil münker yapmazsanız.
Evet.
En iyileriniz bile dua eder, kabul etmez Allah dualarınızı.
Evet.
Değil bizim gibi böyle sıradan Müslümanlar. En iyi müminler bile dua etseler Allah kabul etmeyecek. Neden? Hocam biraz önce dedi ki baba oğluna karışamıyor. Amca yeğenine karışamıyor. 80 yaşında pirifani bir dede gelinine nasihat edemiyor. Neden? Herkesin hakkı hukuku var. Herkes bir kenarda kendine haklar hukuklar tanımış. Hayır, biz ümmet olarak camiden çıkan hacı efendi amcalarımız evine gidene kadar gördüğü yanlışlıkları her seferinde yavrum yapmayın, Allah sizi azap eder, bize de helak ederseniz desin. Amca işine git, karışmak bize desinler. O ecrini desin, alsın.
Evet.
Alsın. Bakkala gidip efendi sen bu melaneti satıyorsun ama bizim çocuklarımıza zarar veriyorsun, biz de senin müşteriniz canım, yapma böyle deyip bira sattırmasın. Bakkal da bilsin ki ulan her hacı bana uğruyor bira sattım diye, kaldırsın şişeleri.
Evet.
Yani öyle bir duruma geldik ki Avrupa kültürü içimize sindi, kimse kimseye karışmıyor. Kimse kimsenin hastalığına da karışmıyor hocam, ambulans çağır diyor.
Evet.
112'yi çağır diyor. Yani emri bil maruf aynı zamanda insanlıktır hocam.
Evet.
Nehyanil münker aynı zamanda insanlıktır.
İnsanlık.
Mesela siz kaç yaşındasınız üstadım?
67 hocam.
67. Allah ziyadeli ve hayırlı bereketli ömür ihsan etsin.
Allah razı olsun.
67 yaşında dede görünmüyorsunuz. Ben şahidim.
Dedeyim.
Ya dedesiniz fiilen ama görüntünüz amca görüntüsündesiniz şu anda. 12 yaşında bir çocuğun sigarasına müdahale edebilir misiniz Çamlıca'da dolaşırken?
Cesaret ister.
3 tanesi bir arada sigara içiyor çocuklar ve siz yalnızsınız.
Hocam bir dil bulunsa, demin dediniz ya, yani evladım, yani sağlığınıza da zararlı, siz önemlisiniz vesaire. Bir dil bulunsa yani söylenebilir diye.
Diyelim ki çocuklar çakı çekti, yaraladılar. Evet. Şehit değil mi bu mümin?
Tabii yaralamazlar.
Yok hocam, ben hiç karşılaşmadım.
Evet.
Tamam amcacığım deyip salıyorlar beni çocuklar.
Aynen, çocuklar.
Ama bir punto atıyorum çocuğa hocam.
Evet,
punto.
Evet.
Günde 5 kişi ona dese en azından beyaz sakallılardan utanacaklar artık.
Ya, evet.
Ulan bunların önünde de içilmiyor sigara diyecekler.
Evet.
Ama hocam karşılaşmıyoruz. Çocuklar en adi şeyleri, sağlıkları, dinleri açısından en adi şeyleri, yasa olarak en kötü şeyleri yaparken bile görmemiş olayım, görmemiş olayım diye kaçıyoruz.
Evet, evet.
Dolayısıyla emri bil maruf ve nihyanil münker, yani iyiliği tavsiye etmek, kötülüğe de engel olmak bu ümmetin karakteridir.
Evet.
Bu karakterimiz devrede olmayınca kafirlerin karakteri olan şeyler içimize sızdı bu sefer.
Evet. Filtremiz yok.
Maalesef. Onun için bu 5 maddede ben şahsen özetliyorum. Aksi takdirde...
Şöyle sonuna geliyoruz. 1-2 dakika hocam toparlayalım.
Eğer...
Aslında başka başlıklar çıktı. Ben inşallah mesela bu emr bil maruf nehy anil münkeri ayrıca bir daha inşallah yapalım. Dua hakkımız ölmüştür ifadeniz Resul-i Ekrem Efendimizin hadisinden yola çıkarak o apayrı bir bence
o hadis tehlikeli bizim konusu. İçin hocam.
Evet,
ne demek
evet.
Yani? Evet, bireysel duamız duruyor.
Duruyor.
Ama ümmet olarak ya Rab ya Rab diye harem-i şeriflerde bağırmaların bir anlamı yok. Harem-i şerifin önündeki rezilliğe de müdahale edilemiyor çünkü.
Evet. Evet.
Yani çok fena bu açıdan bakıldığında.
Evet.
Bu sebeple hocam özetleyeceksek eğer başta Diyanetimiz olmak üzere.
Evet.
Bütün sivil toplumlarımız Allah rızası için kurulduklarını düşünenler hepimiz oturup aileden, dernekten, vakıftan, medreseden, her yerden bir tahlil sonuçları alalım. Alalım, kan alalım, bakalım ne görünüyoruz. Ama bunu yüzeysel yara kabuğunu görmek için değil, ciğerlerden süzülüp gelen kandaki arızayı görmek için yapalım.
Evet, evet.
Çekinmeyelim. Bu 10 sene 20 sene sürsün. Yeni neslimizi emri bil marufçu, nehyanil münkerci bir nesil olarak yetiştirelim.
İnşallah.
Şimdi gençler sağda solda yakalayıp hocam filan yerdeki cihada katılalım mı diye soruyorlar bana. Muhakkak katıl yavrum ama bitire bitire git. Buradaki cihadı bitir öyle git diyorum.
Evet.
Suriye'ye gidelim mi diye sor. Git tabii, ne demek. Ama buradakini bitirince git.
Evet.
Buradakinin biteceği yok, görüyor herkes.
Evet.
Burayı kime satacağım? Buraya da Suriye'den adam çağırayım bu sefer.
Evet. Önce kendinle cihadını.
Ya hayır, nefis cihadımızı bitirdik zaten. Cihada giden bitirdi sayıyoruz biz bunu. Ama buralarda çok büyük cihat malzemesi var hocam.
Orada bir ama... Adam cihada gidiyorum diye cinayete de gidebiliyor.
Maazallah.
Yani önce kendi nefsinde onu şey yapamadığı için, yani bir Müslüman kişilik inşa edemediği için, değil mi hocam? Yani peygamberimizin o adam cihada gittim der ama Allah der ki ona, yani sen cihat yapmadın
şöhret
Allah
için,
şöhret için yaptın diye.
Üç kişiden biri cehennemin tutuşturulacağı üç kişiden biri maazallah.
Evet.
Yani hocam biz basın değiliz Müslümanlar olarak. Basın zaten çığırtkanlığını yapıyor, öldü öldürdü, şuna bak ne kadar kötü öldürdü diyor. Biz acil servisiz, bu ümmetin acil servisiyiz.
Evet.
Bu insanlığın acil servisiyiz. Yarayı acilen tedavi etmemiz lazım, faciayı önlememiz lazım. Bu da pansuman tedbirlerle değil, ciddi gayret etmekle mümkündür.
İnşallah.
Projelendirmekle mümkündür.
İnşallah. Hocam teşekkür ederiz. Allah
teşekkür
razı olsun. Değerli dinleyiciler, Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.